Gagia Talks başlıyor.
Derneğimizin hem kuruluşu hem de sonraki ilerlemesinde büyük emekleri olan iki konuğumuz var bugün. Merhabalar.
Merhaba.
Merhaba.
Jülide Konukol ve Ferhan Sağım ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği tarafından hazırlanan Gagia Talks ile karşınızdayız. Öncelikle hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ben Jülide Konukol. 1970 Gaziantep Müzik doğumluyum. Meslek Lisesi Çocuk Geliştirme Bölümünden mezunum. 20 senelik bir özel sanat okullarında danışma kurulu başkanlığım var. Daha doğrusu sonrasında da sosyal bir sorumluluk projesiyle hayatıma giren Kutni Kumaşı ile ilgili yarattığım bir markam var. 7 yıldır da Kutnya'da CEO olarak, yatırım ortağı olarak çalışıyorum.
Merhabalar, ben Emine Ferhan Sağım. 1956 Gaziantep doğumluyum. Evli ve iki çocuğum var. İstanbul İktisadi Ticaret İlimler Akademisi Mali Muhasebesi mezunuyum. Aslında bizi mali müfettiş olarak yetiştirdiler ama bizim okulda bizim bölümü bitiren hiç kimse onu yapmadı. Bütün firmaların mali denetimine girdiler. Ben de öyle. Ben de ismini vermeyeyim, İstanbul'da büyük bir holdingde 3 sene kadar denetim muhasebesinde çalıştım. O zaman bu yeminli mali müşavirler falan yoktu. O büyük holdingler kendi denetimlerini yapacak elemanları yetiştirirlerdi. Ben sonra evlenip Gaziantep'e gelince kendi iş yerime geçtim. Aile şirketindeyim. Sosyal sorumluluk olarak Gaziantep Kolej Vakfı, Gaziantep Kolej Mezunları Derneği, Zevk Mama Müze Dostları Derneği. Çok fazla sosyal şeylerim var. En son sanat okullarında 20 sene kadar danışmanlık yaptım. Şu anda da Gaziantep Sanayi Odası'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığını götürmekteyim.
Teşekkür ederiz. Size derneğimizle ilgili birkaç sorumuz olacak başlarken. Ferhan Hanım sizle başlayalım. Başkan olduğunuz dönemde en büyük önceliğiniz neydi?
Eğitimde. Ben eğitim odaklı bir insanım. Genelde eğitimin insanlara çok şey kattığına inanıyorum. Gagiat'ta da ilk başkan olduğumda Kadınlar Kurulu Başkanı'ydım. Daha sonra, evet, Kadınlar Kurulu Başkanı, daha sonra da Ödül Töreni Başkanlığı'nı yaptım. O iki komisyonda da ilkinde kadınlarla çok çalıştım. Kadınların eğitimleri üzerine çok durdum. Değişik şeylerde eğitim eksiklerimizi tespit ederek onları yapmaya çalıştık. Çok da güzel yol kat ettik. Daha sonra ödül töreni komisyonunda çalıştım. Ödül komisyonunda Gaziantep'te genelde yerel baktık, hep Antepli olmasını ve Gaziantep'ten olmasını. Başarı sağlamış her bölümden kişileri değerlendirip onlara ödüller vermek istedik. Yani tanınmamış, tabii ki tanınmışlar da vardı ama daha çok da yapıp da kimsenin bilmediği şeyleri ortaya çıkartmaya çalıştık. Çok güzel bir ekibim vardı. Çok da uyumlu yaptık. Hatta biraz önce de bahsediyorduk. Gaziantep'te ilk canlı yayını yaptık ödül töreninde. Tabii bunlar çok heyecanlı şeylerdi. Şimdiki gibi elinizin altında teknik adamlar yok. Şey de yok. Bilgisayar falan o kadar yok. Hepsi yeni yeni çıkıyor. Yeni yeni kullanıma başlıyor. Biz bilmiyorduk. Bir kısmını burada öğrendik. Keyifliydi.
Teşekkürler. Jülide Hanım, sizin için Gagiat Kadınlar Kurulu'nun kuruluş amacı neydi?
Aslında tabii Başkan Kadınlar Kurulu'nu kurarken bence birazcık Gaziantep'teki sosyolojik yapıyı kuvvetlendirmek, kadınla erkeği bir arada bu işi götürmek amacıyla kurdum ama hani ben şu anda geriye dönüp baktığımda o yıllarla çok örtüştüğünü düşünüyorum. Gaziantep sanayisindeki ürün gamının büyümesi, belki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, bugün beşinci sene orada da sanayi var.
Altı
oldu ama altı. Yani o dönemde işte bu gelişmeler devam ederken aslında kadınla erkeğin sosyolojik yapıda da bir arada olması ve en önemlisi aslında kadının da artık iş dünyasının içinde olabilmesinin çok minik adımlarıdır aslında Gagiat Kadınlar Kurulu. Ben hep öyle baktım. Ben basın yayın gibi o basından sorumlu, daha çok halkla ilişkilerden sorumluydu. Çünkü bizim Kadınlar Kurulu kurulduktan sonra da üyelerin eşliği aslında hasbelkader bir şeye üye olmuş gibi oldular. Aslında eşleri bir derneğe üyeydi ama kadınlar da hasbelkader üye olmuştu. Dolayısıyla o hanımefendilere Ankara'yı konuşmak, gündemi konuşmak, ekonomiyi konuşmak gibi yeni pencereler açmaya çalıştık. Bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela o yıllarda ilk defa bankalar eşleriyle birlikte insanları kokteyllere davet etmeye başladığı yıllardı. Şu anda belki size bu çok şey gibi geliyor da garip. O zaman öyleydi. Yani Gaziantep'te iş dünyası erkek erkeği olurdu. Yemeğe de gidiliyorsa öyle, toplantı da yapılıyorsa öyle. İşte bir ara gelinecekse de hep öyle. Yani eşlerin burada bir pozisyonu yoktu. Ama o dönemde işte bu bankaların da artık Gaziantep'e gelmiş olması, şube sayılarını arttırması, onların da bu büyüyen sanayiye bir omuz verirken işte eşleri de çağırması falan. Kokteyle gidiyorsunuz, bir şeyler söyleniyor, bir terimler söyleniyor, hiçbirini bilmiyorsunuz. Yani kendimizi konuman kendinden çıkarmamız gerekiyordu. O yüzden Gagiat Kadınlar Kurulu bence Gaziantep'teki iş dünyasında kadının isminin, kadının yerinin sağlanması anlamında orada küçük adımdı ama şu anda bence çok önemli. İyi ki de yapmışız.
Çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki sorular önünüzde, aktif bir şekilde evet birlikte cevaplayabilirsiniz. Keyifli sohbetler.
Buyurun. Çektim bakalım.
Bakalım.
Hayatınızın en unutulmaz iş günü dediğiniz bir anınızı paylaşır mısınız?
Şöyle, başta da bahsettim. Özel sanat okullarında aslında 2016'da ilk dünya şampiyonluğunu aldığımızın haberi. Yani biz onun okulu kurduğumuzda da ilk 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı, 25 yılı, 50 yılı gibi toplantılar yapıyorduk. Hani ne olur 50 yıl sonra özel sanat okullarına neyi hayal edelim diye. Ve bu toplantıları da okul müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla, genel müdürümüzle hep birlikte yapardık. 2016'da aldığımızda bu hayal vardı. Evet, bir gün dünya şampiyonu olacağız. Bu spor olabilir, sanat olabilir, akademik bir şey olabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki dünya şampiyonluğu olsun gibi bir durumumuz vardı. Ve bizim tahminlerimizden çok önce gelmişti. Onun için çok mutluyum. Kutnia'da da en unutulmaz günüm Kristin Dior'a kumaş sattım güldüm.
Evet, çok güzel.
Sizin Meryem Başkanım?
Valla ben kendi özel hayatımdan söyleyeyim. Bir gün babamla iş yerinde, babam rahmetli oldu, bir konu hakkında tartışıyoruz yani işle ilgili. İşte o A diyor, ben B diyorum. İkimiz de inat. Bir türlü anlaşamadık. En sonunda küstük. 3 ay küs kaldık babamla. Ama çok profesyonelce küsmüştük. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar. 6'dan sonra çıkıp çünkü beraber aynı arabaya binip aynı eve gidiyorduk. 3 ay sürdü. 3 ay sonra babam dedi ki, kızım dedi, iki cambaz bilip de oynamıyor dedi. Hadi barışalım. Sen istediğini yap dedi. Ama 3 ay inat ettik yani. Onu yapacağız, onu yapmayacağız diye. Ha, şöyle yani, ben neden bunu unutmadım? Eğer fikrinde eminsen, güveniyorsan arkasında durman lazım.
Evet. Evet. Sıra bende. Meryem Başkanım, bir gün yine herhangi bir mesleği deneme şansın olsaydı hangi mesleği yapmak isterdin?
Ben bu soruyu daha önce çalıştım. Cerrah olmak isterdim. Yani o insanın içini görüp yarasını tedavi etmek, bilmiyorum, beni herhalde çok heyecanlandırırdı. Veya mesela bir doğuma girmek isterdim. Tekrar bir mucizeye tanık olabilmek için.
Bebeğin doğuşu.
Bebeğin doğuşuna. Yani bunlar beni mutlu ederdi.
Ben kesinlikle avukat olmak isterdim. Yani özellikle de müvekkilim suçsuzsa.
Türkiye'de yani, biraz zor görüyor işleri ama.
Savunmak için herhalde.
Paralardın kendini mi?
Kesin yani. Avukat olmak ve bir mahkeme salonunda olmak isterdim. Bir kereliğine de olsun.
Sosyal sorumluluk çalışmalarınız ile iş hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz?
Ya zaman bence şu anda büyük küçük herkesin problemi. Çok dengeleyebiliyor muyum? Bazen ben de düşünüyorum. Ama şu var yani, benim evet bir iş hayatım, özel hayatım var ama sosyal hayat şu anlamda, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, ben bunu hep söylerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak, sosyal anlamda gördüğüm, duyduğum, televizyondan izlediğim veya şahit olduğum herhangi bir konuda ya ben tek başıma ne yapabilirim sorusunu geçeli bayağı oldu. Yıllar oldu yani benim için. Bu duygudan kurtulmak gerektiğini düşünüyorum ve mutlaka konu eğer benim de işimde olursam faydası olacağına inandığım bir sonuçta mutlaka ve mutlaka zaman ayırmaya çalışıyorum. Veya bu konuyla ilgili birileri varsa çevremde, onlarla bunu en azından bir şekilde, onları da hani harekete geçirmek için açıkçası elimden geleni yapıyorum. Sosyal hayatı olmadan, toplumun içinde olmadan bir yaşantıyı asla düşünmüyorum. Ve sosyolojik yapılar aslında ülkelerin, kültürlerin, eski kültürlerin, eski kavimlerin, bunların hepsi benim çok dikkatimi çeken şeyler. Dolayısıyla ilgi alanımda her zaman bir şekilde illaki sosyal hayatta duyarlıyım. Benim de etkin ve yetkin olduğumu düşündüğüm veya çevremde buna etkin olacak birileri varsa mutlaka işin içine dalıyorum. Yani hiç sosyal hayatımı ayrı tutuyorum gibi bir durumum yok. Elimden geleni yapıyorum.
Ben de zaman yönetiminin çok önemli olduğuna inanıyorum ama tabii ki ilk önce fikrinin öyle olması lazım. Ben bu sosyal toplumda yaşıyorsam buraya bir şey vermem lazım. Ben buranın ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum, faydalarını alıyorsam benden de bir şeye faydalanmaları gerekiyor. Zaten Müslümanlıkta da vardır yani, bilgin varsa zekatını vereceksin. Yani bu bir sosyal etkileşimdir. Bu olmazsa da dediğin gibi insanlar yol kat edemezler. Yani bir toplum evrimleşemez. Dolayısıyla bunu yapabilen insanlar yapıyorsa muhakkak ben yapamıyorum sen bile, benim kabiliyetimin dışında bir şeyse bile destek olmam lazım. Desteklemem lazım. Onu yapabilecek insanları oraya çekebilmek lazım. Tabii ki evimiz de var, işimiz de var. Hatta sosyal sorumluluklarımızı yaparken işimize daha çok vakit ayırmak. Geceleri de çalıştığımız oldu. Hafta sonları da çalıştığım oldu benim. Ama yapmak gerek diye düşünüyorum. Buna da inanıyorum. Seni de yürekten kutluyorum. Aynı şekilde düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Meryem Başkanım, kurduğunuz ailenin temelinde olmazsa olmaz dediğiniz 3 şey nedir?
Dürüstlük, sevgi ve saygı. Ve fikir özgürlüğü. Çocukları biraz rahat bırakmam lazım. Yoksa bizi keserler. Şimdi ben bir anımı anlatacağım. Bir gün işten eve geldim ama benim çocuklar o zaman daha biri orta birde, biri de ilkokul 4'te falan gibi. bir şey. Şimdi ama ne oldu? 5, 6, 1, 6, 1, 4 gibiler. Dediler ki bu ev iyi yönetilemiyor. Nasıl dedim? Dedi işte Emine nenemiz var. Kendileri işte okuldan alıyor falan. İşte nenem dedi şunları yapamıyor. Temizlikçi geliyor iyi temizlemiyor falan. Bunlar gözlemlemişler. Tamam dedim. Nasıl yapalım peki dedim. Hani nasıl çözelim bu konuyu? Ben yetişemiyorum. Siz yapmak ister misiniz dedim. Yaparız dedim. Tamam dedim. Bir haftadan ev sizin. Ben sadece gelirim masaya otururum dedim. Yemeğimi yerim kalkarım. Sizin yaptığınız gibi işte elimi yıkarım giderim. Televizyonuma bakarım. Sonra saatim gelir gider yatarım. Anlaştık mı? Anlaştık dedim. Tabii 4 gün sürdü. Ama 4 gün bunlar bir çalıştı o masaları göreceksiniz. Bir düzenledi peçeteler. Ben peçete bile koymuyordum. Çocuklar peçeteler koymuşlar. Bardaklar süslemişler masaları. Çamaşırlar alınıyor hop makineye çıkıyor. Asıyorlar falan. Çok yoruldular tabii 4 gün sonra. Tamam çocuğum siz yapıyorsunuz. Ama dedim ortalık bir yerde buluşalım da biraz öyle biraz böyle idare edelim. İkimiz de yetişemeyeceğiz. Hepimiz yorulacağız. Yine de bizim yardımcılar yapsın. Yani biraz alan açmak lazım, sorumluluk vermek lazım ailede. Dinlemek lazım, bir de göstermek lazım.
Evet,
yani sen sana bakıyor, sana göre davranıyor. Sen kitap okumuyorsan okumuyor. Sen lay lay lom gidiyorsan o da öyle gidiyor.
Biz de,
siz ne yaptınız?
Ben de ilk başta sevgi geliyor. Bizim ailede yapma bunu dememize rağmen ve denmesine rağmen bana da dense yapma bunu.
Yapar.
Gidip yaptıysa hemen gelip açıklayıp cezama razıyım yani. Ama onu başka birinden duymamaları gerekmiyor. Benden duymaları gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarıma da bu şekilde öğrettiğimi düşünüyorum. Eşimle de ilişkimiz hep böyle oldu. Dürüstlük bence en önemli şey. Üçüncüsü de bence evet kişisel hak. Yani eşimin de benim de çocuklarımın da açıkçası özel hayatına, bireysel fikirlerine, düşüncelerine veya kendileriyle ilgili aldıkları kararlara elbette istedikse yardım ama saygı duymak ve kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. 3 tane temel.
Ben de dedim size. 20 yıl önceki haliniz şu anki sizi görse ne derdi? Ne hissederdi pardon?
Ya ben mutluyum herhalde ya. Aferin kız derdi yani. Aferin derdi. Çünkü gayet net ve yeterli bence. Yani ben şu andaki yaşımdan da bulunduğum ortamdan da gayet mutluyum. 20 sene önceki hatta şaşırırdı bile diyebilirim. Aferin derdi. Seninki?
Benimki de 20 yıl önceki biraz yavaşlamışsın derdi. Hoşgörüm derdi. Ben çok şeydim hemen beni hiç ilgisi alakadar etmese bile şuradan geçen bir kişinin hakkı yeniyorsa ben oradaydım. Bir de bağırır çağırırdım ne yapıyorsunuz falan. Şimdi öyle değilim. Şimdi daha sakin gidiyorum. Daha hoşgörülü gidiyorum. Daha yavaş gidiyorum. İşte o da yaşla mı ilgili? Olgunlukla ilgili.
Bence de evet.
Ben de memnunum ya. Yani ne o ne bu fark etmez. Hala aynıyım.
Güzel. Çok güzel. Sıra ben de çekiyorum. Yıllar geçtikçe annenize benzediğini hissettiğiniz bir özelliğinizden bahseder misiniz?
Valla bütün simam benziyor. Mimiklerim benziyor. Ama annem çok mükemmeldi. Ben hala ona benzemeye çalışıyorum da yaptığı işlerde. Biraz o konuda ben geriyim ya. Daha çok babama iş hayatına falan daha bir yatkın kadın olarak.
Ben de aslında hani modern çağ, modern dünya, işte teknolojinin gelişmesi getirdiği birçok şey hepsini anlamaya, algılamaya çalışan bir insanım her zaman. Ama bazı şeylerde çok klasik bir kadınım yani. Geleneklere biraz bağlıyım yani. Neyse o ataların büyüklerin söylediğinde bir iş vardır diye düşünürüm. Anneme ne zaman benziyorum? Annemin kelimelerini kullanmaya başladım. Son bir 10-15 senedir böyle arada ondan çıkıyor bana. Yani aynı cümleyi, aynı kelimeyi kullanırken buluyorum kendimi. Annemin herhangi bir o tarz bir olaya tepkisini o cümleyle mesela ifade etmişse ben de annemin o cümlesiyle ifade etmeye başladım. Orada yakalıyorum. Geri de bu hoşuma gidiyor. Güzel.
Evet güzel.
Güzel. Annelerin kızı.
Mükemmel annelere benzemek de zor. Ne yapsak?
Biraz daha çalışırız.
Çalışıyorum zaten. Hep çalışıyorum. Yakın çevrenizde en çok hangi yemeğiniz ile ünlüsünüzdür?
Yakın çevremde aslında yemeklerimden dolayı aranan tiplerden değilim açıkçası. Başka özelliklerim olduğunu düşünüyorum. Tabii arkadaşlarım daha iyi cevap veriyor buna. Yumurtalı köfte ve zeytinyağlı dolmamı genelde severler.
Benim yemekten ne kadar alakam var lan seversen. Hep bir şekilde buluyorum. Ama doğru. Seninki doğru yani. Ben de yok. Öyle bir ünlü yemeğim yok. Ama çocukların bütün yemeklerini seviyorlar. O da yetiyor bana.
Soruyorum Ferhan Başkanım.
Sor bakalım.
Birbirinizi 3 kelimeyle anlatır mısınız demiş.
Tabii.
Buyurun.
Jülde Hanım zeki, gözlemci, merhametli. Biraz da altında muzurluk var. Bana göre. Sen beni nasıl anlatacaksın?
Hızlı, çalışkan, merhametli.
İş dışında en çok keyif aldığınız sosyal aktivite veya hobiniz nedir?
Ya benim en büyük problemim, yakın çevrem de bulamıyor. Benim bir hobim yok. Bulamadım yani bu yaşa geldim. Bilmiyorum. Hala yakın çevrem de arıyor. Hani benim adıma da. Beni tanıyanlar da bazen onlara da soruyorum. Bana bir hobi bulun diye. Hani klasik film seyretmek, kitap okumak tabii yani bunları ben de çok seviyorum ama saatlerce böyle uğraşıp hani kafamı boşalttığım bir şey yok yani. Çünkü el konusu, el becerim çok yok. Mesela bu konularda çok becerikli değilim. Maalesef bu konuda bir cevap veremeyeceğim ama sevdiğim insanlarla birlikte olmak, sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak, hani bu toplumsal, sosyolojik, dünya ile ilgili, ekonomik ne derseniz hani konu, birileriyle birlikte olmak çok hoşuma gidiyor. Hani bu terapi gibi de oluyor açıkçası bana. Ama net hani şu hobiyi yapıyorum diyemiyorum. Sizin?
Benim de öyle. Biraz ellerim yatkın diyor ya. Teyzem sürekli bir şeyler öğretiyor. Ben de çabalıyorum. Ama hobim mi değil yani. Yok yok, hobi değil ama yani. Mesela onu yapmaktan büyük zevk almıyorum ama yapıyorum. O ayrı. Yani
çok güzel ama benim var.
Evet, onu kafaya takmıştım bir ara. Taktıklarımı yapıyorum ama hobi deyince değişik. Ben şöyle karar verdim. Güncel konuları takip etmek. Yenilikleri okumak. Gençlerle konuşmak. Etrafımla konuşup tartışmak. Çok konuşmak. Benim hobim bu. Ben buna karar verdim. Konuşmayı seviyorum. Sizce mutlu bir yaşamın sırrı nedir?
Ben tek kelime şu an. Şu an iyiyim. Sizlerle birlikteyim. Keyifli bir sohbet yapıyorum. Sevdiklerimle ilgili herhangi bir gün bugün kötü bir haber almadım. Normal bir gün aslında.
Genelde ne yapıyorsun ama? Yani genelde...
Şu an yaşamaya çok odaklıyım bu ara.
Şu andasın. Ben de sinirlerimi sağlam tutmak üzere odaklı. Hiç kimse benim sinirimi bozamaz diye düşünüyorum. Onda da mutlu oluyorum.
Bir kere bana demiştin, hatırlıyor musun? Yani fiziksel olarak insanlar vitamin alıyor. İşte ne bileyim, herhangi bir sıkıntısı var.
Şeyi anlatmıştım.
Sinirlerimiz için ne yapıyoruz diye böyle bir sohbet yapmıştım.
Olmuştur. Çünkü ben genelde şeyi anlatırım. İnsan vücudunun 3 tane sistemi var. Bu daha doğrusu eski bir felsefe yazarının kitabı, aldım ama okuyamadım yarısı çünkü eski Türkçe ve Farsçaydı. Ama bunu da bir konferansını izlemiştim. Oradan o kitabı bulmuştum. Kimyayı Saadet diye. İnsan vücudunun 3 tane sistemi var. Kan sistemi, bağırsaklar, boşaltım sistemi ve sinir sistemi. Şimdi bunun üçündeki arızalar insanlarda hastalıkları meydana getiriyor. Ama asıl sinir sistemi bozulduğunda diğer sistemlerde bozuluyor. Ben de oradan yola çıktım. Hiç kimse benim sinirimi bozacak kadar değerli değildir dedim. Ya ben sinirime sahip olmak zorundayım. Dolayısıyla hastalık olmamak. İşte bak, vücuduma iyi bakınca gördüğünüz gibi yaşımı da anlamıyorsunuz. Böyle bir şey.
Geçmişe takılı kalmak. Yani insan hakikaten geçmişiyle dövüşmeye başladığı zaman işin içinden çıkamıyor. Gelecekle ilgili de kaygıları, yani daha olay olmadan olursa diye kaygılanmak da aslında tekrar bir şey.
Ama o bunların yüzden... negatif şeyler vücudunda bir yerde senin
hastalığı. Şu an çok iyi.
Şu an çok iyi.
Şu an çok iyi ve şu anın bir saniye öncesi artık yok. Dolayısıyla hepsini kıymetli yaşamak gerekiyor.
Bence de.
Meryem Başkanım.
Efendim canım.
En sevdiğin ilham verici kelime.
Pozitif olmak. Kendimi de iş tutuyor. Siz?
Yaşam sevincim ne kadar? Ölçüyorum. Hayata hala ne kadar bağlıyım? Yaşam sevincim ne durumda? Yaşam sevinci. Bu aralar bir kelime.
Sevinç. Güzel bir şey ya. Sevinç. Evet. Sevinçli olmak.
Yaşama bağlı kalmak. Yaşam sevincini içeride tutabilmek.
Evet. Aksine izin vermemek lazım. Evet. Beynine. Gaziantep'te yapmaktan en çok keyif aldığın aktivite nedir?
Ya şöyle, çok yemekli, yani yemeği yaşamak için yerlerdenim ama bir Antepli olarak hakikaten yemek iyi bir motivasyon bana da. Çok da güzel bir şehirde yaşıyorum bu anlamda. Uzun süre bir şeyleri yemediğim zaman Antep'e ait hakikaten özlüyorum. Yani yemek iyi bir motivasyon ve arkadaşlarım. Yani arkadaşlarımla birlikte olmak Gaziantep'te, hele üstünde bir de yemek yiyorsak benim için şahane. Gaziantep'te en önemli şey, en güzel şey yemek var.
Valla ben de kebap yemekten yalan değil.
Özlüyorsun.
Özlüyorum, evet.
Ben de okuyorum aşkım.
Evet, sen de sorun.
Evden çıkarken olmazsa olmaz dediğin aksesuarın nedir?
Gözlüğüm. Görmüyorum artık çünkü. Bir de genelde hep flatikarım. Yani aksesuar olarak bakarsanız. İkisi genelde beni hep yıllarca simgelemiştir. Çünkü yıllardır gözüm bozuk. Evet. Bu da bilmiyorum. İlkokuldayken bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Çok zarifti. Ama her kıyafetine bir fila takardı. Herhalde oradan isimlenmişti. Bizim dönemdekilerin çoğu kızlar, ilkokul arkadaşlarım, hala görüşüyoruz bu arada. Fila takıyoruz. Herhalde o bizi etkilemiş.
Benim de aslında buna cevabım çanta. Yani çantanın içinde, çünkü hakikaten elim attığım zaman ihtiyacım olan her şey onun içinde bir yerde. Ama maalesef son yıllarda telefonum. Yani niyeyse artık telefonum yanımda değilse böyle bir parpazlıyorum. Telefon çünkü hakikaten herkesin haber aldığım veya haber vermek arzusunun dışında da şimdi dünyada takip ettiğim, e-maillerim okuduğum, işte iş içinde gerekiyorsa kullandığım bir araç. Dolayısıyla telefon yoksa bir panikliyorum. Şu maalesef böyle bir durum var. Çok üzücü.
Ben gözüm olmazsa panikliyorum. Dünya gidiyor. Okuma yok. Evet, yeni bir düzen oluşturmak mı, kurulu düzeni iyileştirmek mi?
Ya bu biraz şey bir soru yani.
Neye göre? Koltuğa bağlı. Genel olarak bakalım. Genelde mesela hangisini yapmak istersin?
Yani rutin hayatta var olanı düzgün, daha düzgün nasıl yaşarım? Yani daha nasıl düzeltirim gibi ama spesifik, yani daha dolayısıyla bir karar almam gerekiyorsa yeni bir şey için. Yeni de tabii ki tercih ederim. Yani işin gereği neyse onu yapmaya çalışırım. Sen?
Ben genelde kurulu düzeni güncellemek üzerine genelde. Çok son zamanlarda hep böyle düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Bunlar bir merdivenin basamakları gibi diyorum. Belirli basamakları gelinilmiş bir şeyi bırakıp tekrardan sıfıra dönmek, belki çok yeni bir şey kuruyorsan, hani o çok eski bir düzen şeyse, atıyorum iş yeriyse falan, hani yıkıp yapmak, evet, ama varsa da üstüne gitmek, daha da güncelleştirmek, daha da güzele gitmek daha kolay gibi geliyor. Yani bir de verilen emeği yani değerlendirmiş oluyorsun gibi geliyor. Onun için kurulu düzeni çok daha iyiye taşımak sanki. Değişmek, güncelletmek gibi geliyor bana.
Yani gelişmek sadece yeniyi yapmakla ilgili bir şey değil. Yeni bir şey yapmak gerekmiyor. Yani gelişmek yeni bir bina yapmakla ilgili bir durum değil. Gelişmek eski bir binayı da koruyabilmek, onu da restore edebilmek, onun da içinde yaşam sağlamak gibi, aslında bina örneğinden gidersem.
Evet.
Oradan aslında şehirleşmeye gidebiliriz, topluma gidebiliriz, eğitime gidebiliriz, birçok konuya gidebiliriz. Bazı eski şeyler de aslında sadece yeni modern dünyaya entegre edilip devam ettirilebilir.
İlla esirmeli de yani.
Gerekmiyor.
Şöyle girdiğin zaman, atıyorum ben şimdi bizden binaya döndük ama aynı şey fikirler için de geçerlidir bana göre. İkisini de görmek istersin bir yere gittiğinde. Yani bir eski şehir havası vardır, bir de yenidir. Bu da bir karşılaştırmadır. Yani bakın yıllarca nereden nerelere gelmişiz. Hı. Ama biz mesela Antep'te bu işleri, Antep çok hızlı büyüdü. Özellikle belediye açısından, inşaat açısından. Hala da öyle çok hızlı büyüyor bana göre. Ve bu hızlı büyümeye de kurumsal yapılar da yetişemiyor. Ama planlama yanlış gibi geliyor bana. Eskileri yok ettik, eski şehri yok ettik. Yani bir marif kavşakları, marifler. Orada biz, ben ilkokulu oralarda okudum yani. Ama yok, şu anda ilkokulum yok. Yani bunlar yanlış. 40, 50, 100, 200 yıl da geçse benim ilkokulum orada durmalıydı diye düşünüyorum. Veya gidip kütüphane, eski bir kütüphanemiz vardı, taş bina. Onun durması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ha, modern şey ısıtmaydı, suydu, alıştırdı ama yani bu bir şeydir. O zaman bakın şöyle bir yerde bir kütüphane diyorduk biz. Şimdi kaç katlı kütüphaneler yok. Ne kadar modern bilgisayarlı kütüphaneler. Tabii çocukların da karşılaştırması lazım, yeni gelen çocuklar. Hani eskisini bilmeyen ilerisini göremez falan derler. Öyle bir laflar vardır.
Geçmişte bağ hep kurulmalı bence.
Kurulmalı yani ama.
Gelişmek sadece yeni bir şey yapmakla olmuyor.
Yani. Ama gerektiğinde evet, belki bir yerde bıçağı vurman gerekiyor ama iyice düşünüp karar vermek lazım.
Geliyor son sorumuz.
Evet.
Bir film veya dizi karakteri olsaydınız hangisini olurdunuz? Neden?
Dedektif.
Dedektif olmayacak.
Çünkü ben o tür şeyleri çok seviyorum. Okuduğum bütün kitaplar, hemen ilk önce dedektif kitapları, polisiye kitapları okurum. Katili nasıl bulacaklar diye kafa yorarım işin açıkçası. Evet, öyle yani, filmlerde de önce onları seyrediyorum ama ben çok güncel şeyleri de takip etmeyi severim. Yani konuşabilmek adına diyeyim. Öyle filmleri de izlerim. Garip garip filmlere de bakarım ama son zamanlarda şeyi seyrediyorum. Ne derler, belgesel. Mesela İngiltere'nin kuruluşunu izledim. İşte Osmanlı'da İstanbul'un fethiyle ilgili bir şey vardı, onu izledim. Vikingleri izledim. Yani bu insanlar, sonra da karar verdim. Türklere barbar diyorlar ya, onlar bizim 100 katımız barbarmış. Yani anlatamam. Öyle benimkiler, ben de siz.
Yani soruyu görünce aslında etkilendiğim filmler, hani hayatım boyunca beni en çok etkileyen. Yeşil Yol.
Evet.
Kesinlikle herkesin seyretmesini isteyeceğim bir film. Ama orada bana uygun bir karakter yok. Ama Kuzuların Sessizliği'ni ben kitap olarak okumuştum. Ve o zaman Dijitürk ilk reklamını onunla yapmış. Ben Dijitürk'ü o yüzden aldım. Sadece o filmi seyretmek için aldım açıkçası. Anthony Hopkins'la
Judy Foster.
Judy Foster'ın. Yani Judy Foster'ın rolünü oynamak isterdim. Oradaki kadın dedektifi. Çünkü insan beyninin çok enteresan bir organ olduğunu düşünüyorum. O beynin bir insana neler yaptırabileceğini, hasta bir beynin, hasta bir ruhun neler yaptırabileceğini görmek ve o katili bulurken aslında kadının yaşadığı o süreç, o yolculuk beni çok etkilemişti. Öyle bir karakteri olurdum gibi geliyor.
Çok güzel.
Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Gagia Talks sona erdi.